Ayrım 22, sayfa 284. Kiriş taşından çiftlik evi, dört köşeli sütunları, taş rölyefleri ve ince bitki motifleriyle işlenmiş, yeşil mermerden pervazla süslenmişti. Mimari güçlü bir Arap etkisi taşıyordu. Esas binadan ayrılan iki kanat bina iç avluyu çevriliyordu. Birinin içinde erkekler için ayrılmış bulunan selamlık vardı. Diğerinde mutfaklar, ambarlar ve hizmetçi personelin barınakları vardı. Bir kapının ikiye böldüğü bir duvar, içinde ana kapıya götüren iki kollu merdiveni ve fayanslı avluyu çevriliyordu. Binanın arka tarafında bir taraftan camiye, diğer taraftan yan binalara dayanan ve yüksek bir duvarla korunan dik açılı bir bahçe vardı. Konağın arkasından biraz uzakta sık sık sıralanmış badem ağaçlarının örttüğü depolar, at ahırları, koyun ahırları, samanlık ve düz damlı köy evleri vardı. Öğle sonrası evde büyük bir hareketlilik hüküm sürüyordu. Büyük hanım, oğlundan Rıza Bey'in barış zamanı ile birlikte ilim valisi olarak atandığını bildiren bir telgraf almış, üç gelinine bu haberi verirken, bu 1915 yılı uğurlu olacak diye bağırmıştı. Görmüş geçirmiş biri olarak o nihayet Muhammed'in Mekke'den göçtüğü 622 yılında başlayan hicri takvimi kullanıyordu. Rıza Bey'in tüm aileye bahşettiği bu onur bütün azametiyle kutlanmalıydı. Sürekli romatizma ve sırt ağrılarından yakınan büyük hanım her zamanki gibi yavaş hareket ediyordu. Ama bu olay onu kanatlandırmıştı. Aynı zamanda her yerdeydi ve her tarafı kontrol ediyordu. Emirler yağdırıyor, hizmetçileri koşturuyor, gelinleri ve çocuklarını sevk ve idare ediyordu. Ev işlerinin yönetimini biriyle paylaşmak onun için asla söz konusu olamazdı. Hayatta olduğu sürece büyük hanım unvanını korumalıydı. Rıza'nın ilk karısı Safiye ise sıra kendisine gelene kadar sabretmek zorundaydı. Telgrafı getiren ulak ağzını tutamadığı için tüm Antep artık ilin yeni bir valisi olduğunu öğrenmişti. İlin ileri gelenleri Rıza Bey'in kendilerinin ne zaman kabul edebileceğini öğrenmek için büyük hanıma elçiler gönderiyordu. Anne karanlık bastıktan sonra onlara bunu gerçekleştireceği sözünü vermişti. Rıza Bey'in giriş yolunda hazır olduğu haberi gelince herkesi bu amaç için bayraklarla süslenmiş avluya topluyordu. Anne genç bir hizmetçi kız tarafından tutulan büyük beyaz bir güneş şemsiyesinin altında ilk sırada yerini almıştı. Kemikli bir yüzü vardı, baştan aşağı zayıftı. Kalçaları orantısız dolgundu. Öne eğildiğinde dolgun arka kısmı kontrol edemediği görüntüsü veriyordu. Hoş geldin konuşmasını içinden tekrar ediyordu. Onun arkasında Rıza Bey'in üç karısı, altı çocuklarıyla birlikte ayrıca yaşlı süt ninesi Emine sıralanmışlardı. Almanya'da askeri bir akademide eğitim görmekte olan iki büyük oğlu Turan ve Ramazan yoklardı. 23 hizmetçi evin cephesi boyunca sıralanmışlardı. Büyük hanımın kendisini de beğenmediği bir hırsı vardı. Aile fotoğraflarını biriktiriyordu. Gerçi İslam insanların resmini yasaklıyordu ama büyük hanım fotoğrafını ressam ve heykeltıraşlara yaptırılan resimler sınıfına girmediğini söylüyordu. İnsanlar aynada da resim gibi durdukları halde peygamber ayna kullanılmasını yasaklamamıştı. Yaşlı kadının en değerli hazinesi sevdiği insanların fotoğraflarını topladığı birkaç albümdü. Onların arasında Rıza Bey'i yüksek rütbeli şahsiyetlerle, diplomatlarla, seyahlarla birlikte gösteren fotoğraflar da bulunuyordu. Büyük hanım için yaşamın anlamlı anlarının izlerini saklamak önemliydi. Bu yüzden bugün için Antep'in ünlü fotoğrafçısı Naim Sarfati adında bir Yahudi'yi tutmuştu. Küçük ve kel kafalı fotoğrafçı bir ayaklık üzerine sabitlenmiş büyük siyah cihazın arkasında gülümseyerek duruyordu. Biz beklerken bir resmimizi çek dedi büyük hanım. Eğildi adam, cihazını bir levha koydu, dedi ki buraya bakın lütfen, hareket etmeyin. Yerinde zıplayıp duran 3 yaşındaki torununa Zehra sakin dur diye emretti büyük hanım. Çocuk korkarak itaat etti ve bir işaretle onu sakinleştiren annesine baktı. Rıza Bey, Leyla ile 4 yıl önce evlenmişti. Kadın evlendiğinde 16 yaşındaydı. 3. sıradaydı ama Rıza Bey'in sevgili karısı olmak hoşuna gidiyordu. İşlerinde en güzeliydi. Bir yaşmak, neredeyse içini gösteren ipekten bir peçe örtülmüş, rakiplerine kaçamak bakıyordu. Rıza Bey'in ikinci karısı Makbule, kuş beyinli biriydi. Güzelliği sürekli yemekten aldığı kilolara kurban gitmişti. 3 hamileliği de Rıza Bey ile arasını iyileştirememişti. 29 yaşındaydı ama daha yaşlı gösteriyordu. Bir erkeğin tutkusunu harekete geçirecek hiçbir özelliği kalmamıştı. İlk karısı Safiye ise Leyla'nın annesi olabilecek yaştaydı. 39 yaşında. Gözlerinin kenarı çoktan kırışmıştı ve kına yakmamış olsaydı şakaklarındaki ağıran saçlar görülebilirdi. Rıza'ya 5 çocuk vermişti. Bir daha doğurmak için artık çok yaşlıydı. Ona kıskanılacak bir kuma gibi değil, hayran olunacak bir kız kardeş gibi davranması şaşırtıcı değildi. Leyla kendinden emin, gözlerini kapadı. Yeniden kocasının kollarında yatmak, onun sevgisi ve okşayışlarıyla kendinden geçmek için sabırsızlanıyordu. Safiye evde beklemenin daha iyi olacağını düşündü. Çölden kuru sıcak bir rüzgar geliyordu. Sıcaklık 47 derecenin üzerine çıkmıştı. Oruçtan dolayı tam vaktinden beri hiçbir şey içemeyen insanların böyle çok sıcak güneş altında durması insanlıkla bağdaşmıyordu. Atların sesi nihayet duyuldu. Arkasından işçilerin ve kapıda toplanmış olan ailelerinin alkışlı gösterileri başladı. Araba avluya girdi ve merdivenlerin önünde durdu. Rıza Bey eve bakan taraftan indi ve arabanın etrafını dolaştı. Beyaz elbisesi içinde devletli bir görüntüsü vardı. Büyük hanım babasına benzeyen Rıza Bey'i daha şık buldu. Safiye adamın yüzü gergin olduğu için endişe ediyordu. Buna karşılık Makbule rahattı. O kaynanasının huyunun değişmesinden korkuyordu. Bu yüzden Rıza Bey'in evdeki varlığı ona güven duygusu veriyordu. Kocasının zarif görünüşüne hayran olan Leyla'nın tüyleri diken diken olmuştu. İçi şehvetten yanıyordu. Rıza ailesine gülümsedikten sonra basamaktan indi ve arabanın kapısını açtı. Bunun anlamı ne? Diye zor işitilen bir sesle dişlerinin arasından mırıldandı. Sesi sıcaktı. Kumasının korkusunu paylaşmayan Makbule fısıldadı. Bir kadın görüyor musun? Safiye'nin ağzından yavaş ve alaycı bir gülme kaçıverdi. Rıza Bey'in refakatçisi, kadına davranışı ve nezaketi, ona bakışı ve elini veriş tarzı Safiye'de onun kadına kayıtsız olmadığı izlenimini yaratmıştı. Olayı bilgece incelemeye başladı. Kocası bu yabancıyı arzu ediyor diye ondan niçin vazgeçecekti? O karılarını bir sevgiliden dolayı ihmal etmeyecek kadar cömert ve yiğitti. Safiye eve başka bir kadının gelişini iki kez yaşamıştı. Yakınması için bir neden yoktu. Şimdi sahiplik düşüncesini ve kıskançlığını anlamadığı Leyla'nın mutsuzluğunun tadını çıkarıyordu. Leyla gözlerini kıstı. Safiye bütün dikkatini yabancı üzerine toplamadan önce onun öfkesini hissetti. Acaba kadın kaç yaşındaydı? Bir siyah peçe yüzünü gizliyordu. Leyla'ya göre kadın biraz şaşkın bakışlı, iffetli ve ihtiyatlı, hatta hesaplı, hilekardı. Kahverengi gözleri dikkat çekiyordu. Kendi kendine bunların bir adımı baştan çıkarmaya yeteceğini ve Rıza Bey'in muhtemelen bu bakışı büyüleyici bulduğunu mırıldandı. Mor elbisesinin genişliğine rağmen üzerinde olan, göğüs ve kalçalarda iyi duran, en küçük hareketinde kolay bükülen kumaşın kıvrımlarının ele verdiği gibi latif bir vücut seziliyordu. Hatta belinin inceliği bile görünüyordu. Leyla el ve ayak bileklerinin ince, ellerinin dar, parmaklarının zayıf ve uzun olduğunu tespit etti. Bunların hepsi de aldatmaz işaretlerdi. Ne olduğunu bilmek için kadının yüzünü görmeye gerek yoktu. Başını dik taşıması, omuzlarının hafif geri durması, ölçülü ve cesur adımlarla yürüyüşü, güzelliğini ve bir erkek üzerindeki etkisinin bilincinde olan bir kadın olduğunu gösteriyordu. Leyla yeni gelen kadın üzerinde aslında kendi özelliklerini ölçtüğünü fark etmedi. Kadının gelişini kendisi için bir tehdit olarak algılıyordu. Büyük hanım, Mara ve Thomas'ı takip eden oğluna buz gibi bakışlarla baktı. Rıza, annesiyle önceden konuşmadan eve bir kadın getirmeye nasıl cesaret edebiliyordu? Onun sevincini bozmuştu. Bu nedenle düşündüğü hoş geldin selamını unuttu. Rıza annesinin elini öptü ve alnına götürdü. Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim sevgili annem. Seninle konuşacaklarım var diye sert cevap verdi kadın. Rıza Bey bu tepkiyi bekliyordu. Etkilenmedi. Aynı saygıyı süt ninesi Emine'ye de gösterdi. Emine'nin yüzü oğlunu yeniden gören bir annenin yüzü gibi mutluluktan parlıyordu. Seninle gurur duyuyorum Rıza Bey. Sonra o önce Safiye ve en son Leyla olmak üzere karılarını öptü. Çocuklar onu arka arkaya selamladılar, elini öptüler ve alınlarına koydular. Önce oğlanlar. 13, 7 ve 4 yaşında olan Altan, Kenan ve Arif. Sonra kızlar. 16 yaşındaki Şahane, 7 yaşındaki Emel ve nihayet küçük Zehra. Çocuklarını büyük bir sevinçle kabul etti. Her biri için sevgi ve şefkat dolu sözler söyledi. Thomas sahneyi düğümlenmiş boğazı ile seyrediyordu. Çocukları kıskandı. Babasını hatırladı ve Varta'nın ikindi vakitleri eve gelişinde nasıl da mutlu olduğunu hatırladı. Ama ne pahasına olursa olsun şimdi burada ağlamak ve derdini belli etmek istemiyordu. Elini pantolonunun cebine soktu ve Vartan Balyan ismini taşıyan kutucuğu kavradı. Kendi yaşındaki bir oğlanın elinde tuttuğu tahta uçağın şaşkınlıkla farkına vardı. Thomas oynamak kelimesini tamamen unutmuştu. Çocuk ona dik dik baktı ve uçağı arkasına sakladı. Maro kendisine çevrilmiş, içinde merak, kayıtsızlık veya açık antipati okunan tüm bakışlardan dolayı çekingendi. Sonsuz selamlaşma töreni bitene kadar sabırla bekledi. Bu kadınların ve çocukların varlığı onu biraz rahatsız etmişti. Rıza Bey'in sözlerinden ara sıra kuşkulanmış, onu gizli bir yere götürebileceğinden, orada saklayacağından veya yolda onu kaderine terk etmesinden korkmuştu. Bunun dışında her şey onun bir kurtarıcı olduğunu tarif eder biçimdeydi. Konağı, annesi, üç karısı, çocukları, zaten Maro hemen başkente giden bir treni kurulacağını umut edemiyordu. Burada, bu evde kesin kuralların hüküm sürdüğü bu büyük ailenin yanında artık keyfi hareketten çekinmeliydi. Mora ve oğlu Thomas uzun İstanbul yolculuğundan önce burada güç toplayabilirlerdi. Rıza Bey, Mora'ya yanına gelmesini işaret etti. Bunlar bizim konuklarımız, Mora ve oğlu Thomas diyerek Rıza Bey konukları ailesine takdim etti. Maro büyük hanımın önünde eğildi. Bizi çatınız altında kabul etmenize sonsuz müteşekkirim büyük hanım. Yaşlı kadın kısa bir baş sallama ile cevap verdi. Yabancının konuştuğu şivesinin Türkçeye rağmen isminin tınısı onun Ermeni kökenli olduğunu ele veriyordu. Leyla Maro'yu nefret ve aşağılama dolu bir bakışla delip geçti. Makbule başını eğmedi, sadece gözlerini kırpıştırdı. İlk kadın Safiye'nin sesi sevgi yüklüydü. Evimize hoş geldiniz. Rıza Bey, Safiye'nin bu sözlerinde onu Safiye'ye bağlayan derin dostluğun 20 evlilik yılında birbirlerine karşı geliştirdikleri anlayışın yeni bir örneğini buldu. Başını sallayarak ona teşekkürünü ilettikten sonra ev personeline döndü. Rıza Bey'i sadakatlerinin bir göstergesi olarak temennahlarla sağ eli kalbin üstüne koyup hemen sonra dudakları ve alına götürerek selamladılar. Rıza Bey sevinerek annesine döndü. Kuzu kestirin ve insanlarımızın bu gece kutlama yapabilmesi için rakı dağıtın. Mara'yı gösterdi ve Emine'ye dönerek ilave etti. Konuğumuzun kendini iyi hissetmesini sağla. Ona üst katta bir oda ver. Balkonu bahçeye açılan ortadaki odayı. Bu sözler söylenirken büyük hanım buz kesildi. Leyla kıpkırmızı oldu. Üst katta harem vardı. Yani evin kadınlarının kaldığı ve yabancıların giremediği odalar. Rıza Bey aile reisiydi. Büyük hanım durumu açıktan protesto edemezdi. Ama oğlu onun bu konuda ne düşündüğünü artık öğrenebilirdi. Bir fotoğraf ister misiniz diye sordu Naim Sarfati. Büyük hanım tepki vermedi. Onun yerine Rıza cevap verdi. Elbette. Maro ve Thomas'ı ailesinin arasına itti. Bu fotoğraf büyük hanımın albümlerinden birinde kesinlikle saklanamazdı. Resim için poz verdikten sonra Rıza Bey kolunu annesine uzattı ve birlikte eve girdiler. Diğerleri onları takip etti. Batan güneşin ışığı renkli pencere camlarından görünüyordu. Çerçeveli fotoğraflarla kaplı bir duvara mavi ve mor lekeler yansıyordu. Büyük hanım açılmış kanatlarıyla bir güvercin şeklinde olan gümüş kapaklı kalın bir kitabın bulunduğu selvi tahtasında bir okuma kürsüsünün yanında yeşil koltuğunda oturuyordu. Diğer masalarda öteki albümler duruyordu. Büyük hanımın odasının yanında olan bu küçük salon içinde sık sık saatlerce kaldığı bir düşünme yeriydi. Bu fotoğrafların yardımıyla o ölen ve hala yaşamakta olan kardeşlerini hayatlarının tüm kesitlerinde yeniden görebiliyordu. Aynı şekilde 5 çocuğunun ve torunlarını da. Betel iyotlu gümüş tepsi üzerindeki fotoğraflar ve kopya kağıtları sayesinde ailesinin tarihi bir kere daha yenileniyordu. Rıza Bey yastıklar yığılmış divana bakmadan annesinin önünde durdu. Kadın önce onun yolculuğunu sordu ve Rıza Bey Antep'te yokken ne olup bittiğini anlattı. Senden kendilerini kabul etmeni bekleyen birkaç ileri geleni bu akşam için senin adına davet ettim. Çok iyi. Büyük hanım bu kadar ileri gitmişken konuşmayı yavaş yavaş içinde duran konuya getirdi. Karılarına yine onların kötü alışkanlıklarını yeniden bilecek hediyeler mi getirdin yanında? Rıza Bey gülümsemekle yetindi. Annesi cevabı kendisi veriyordu. Bu hayalci Safiye için bir kitap, tatlı seven Makbule için birkaç seçkin lezzetli yemek ve Nazlı Leyla için iç çamaşırları. Haklı mıyım? Kahkahayla güldü adam ve sizin için bir albüm diye tamamladı üzerinde altınla büyük hanımın adı işlenmiş bir Maroken cildi çantasından çıkarırken. Rıza Bey ona hareket günü Antep'teki bir zanaatkara sipariş vermişti. Annesinin asık suratı gevşedi. Titreyerek işaret parmağıyla siyah sayfaları çevirdi ve daha o an bu sayfalara gümüş kağıttan köşe bentli yeni fotoğraflar yapıştıracağını hayal etti. Teşekkür ederim. Rıza'yı kendine çekti ve alnını öptü. Beni nasıl sevindirebileceğini daima bilirsin. Bütün çocuklarının içinde en çok onu sevdiğini neredeyse ilave edecekti ama duygusunu bastırdı. Albümü kucağına koydu ve kapağını hafifçe vurdu. Bu albüm Vali Rıza Bey'in kariyerine adanmalı. Rıza Bey annesini silahsızlandıramadığını biliyordu. Gerçekten de sevinçli tavrı çabucak kayboldu. Gördüğüm kadarıyla kendine de bir hediye getirmişsin. Şaşırmış gibi yaptı. Bununla ne demek istiyorsunuz? Bir metres. Hem de bir çocukla. İsteksiz bir el hareketiyle itiraz etti adam. Sizin sandığınız gibi değil anne. Onun karşısında nasıl davrandığını sanki görmedim. Karıların da ne olduğunu hemen anladılar. Sen aşıksın Rıza. Alnını buruşturdu. Maro'ya duyduğu ilgi bu kadar açık mıydı? Ama buna şimdiden aşk demek kimdir o diye sordu büyük hanım. Soru tamamen isteği dışında çıktı ağzından. Ama Rıza'nın bildiği gibi o da Maro'nun Türk olmadığını çok iyi biliyordu. Annesine açıkladı. Hayatını kurtardığın bir Ermeni. Kadın kollarını gökyüzüne kaldırdı ve elinde olmadan bağırdı. Bir Hristiyan, bir Hristiyan, bütün iyi ruhlar seni terk mi etti oğlum? Sen, vali, kadın buradan kaybolmalı. Rıza mum gibi doğruldu ve hiçbir itirazda yer bırakmayacak bir ses tonuyla cevap verdi. Zamanı gelince, daha önce değil. Büyük hanım içe gitti. Eğer oğlu bu insafsız ses tonunu kullandıysa ona karşı çıkmak artık anlamsızdı. Annesini yaralamadan anlatmaya çalıştı. O ve oğlu göç sırasında çok acı çektiler. Sivas'tan yaya geldiler. Şefkat. Büyük hanım yeniden saldırıya geçti. Şefkat, dedi alaycı bir sesle. Lütfen beni aptal yerine koyma. Kafamda gözlerim var. Bu kadın çektiği acılara rağmen tablo gibi güzel. Seni güzelliği mi çarptı? Rıza'nın yüzü kapalı kutuydu. Rahat edemiyordu. Geleceği kuşku düşürmemek için Ermeni kadının kendi hayatını kurtardığı rüyadan söz etmemek daha iyi olacaktı. Otoritesini sorgulatmayacağı aile reisi rolünü yeniden üstlendi. Yaptığım şey sadece beni ilgilendirir. Nasıl istersen. Fakat o benim oturduğum aynı katta oturamaz. Hem de senin karılarının yanında. Ev personelinin yanında kalmalı. O hoş bir kadın. Odası haremde olacak. Büyük hanım mırıldanarak söylendi. Onlarla konuşacağımı sanma. Rıza tabiz vermedi. Ben onun ailenin bir üyesi olarak görülmesini, oğluna kendi çocuklarım gibi davranmasını istiyorum. Lütfen bunu sağla. Anneye, Rıza'nın arzularına boyun eğmekten başka seçenek kalmamıştı. Yüzünü saklamaya yardımcı olacak bir cümleyle uysallığını iletti. Bu sıcak beni hasta ediyor. Şimdi yalnız kalmak ve dinlenmek istiyorum. Odanın tavanından aşağı asılı duran bir cibinlik, aydınlık büyük bir odanın köşesinde duran yatağın bir yanından diğer yanına gerilmişti. Cilalı bir komodin, kubbeli bir sandık ve bir sedef kalkmalı masa mobilyayı tamamlıyordu. Göreceksin, bu oda çok rahat, dedi Emine. Marabe oğlunun geçmesi için yana çekildi. Işık, tahta kafesli bir pencereden ve dövme demirden bir balkona çıkan kapıdan sızıyordu. Emine, Maro'nun makyaj çantasını masanın üzerine koydu. Yürürken ayaklarını kaldırmıyor, halı üzerinde sürüyordu. Dolgun vücudunu ortaya çıkaran kısa bir boyu vardı. Yüzü yuvarlak ve o kadar etliydi ki tek bir kırışıklık göstermiyordu. Kalp şeklindeki ağzı gülümsüyor, gözleri ışıldıyordu ve tükenmez bir yaşama sevinci taşıyordu. 63 yaşındaydı, yani büyük hanımdan 4 yaş daha gençti. Bu aileye 1870 yılında köle olarak gelmişti ve yeni doğan bir bebeğe bakması gerekiyordu, yani Rıza'ya. Ona asla özgürlük verilmediği halde ailenin bir üyesi olmuştu ve Rıza bu kadını ikinci bir anne gibi seviyordu. Onu bu kadın büyütmüştü, batıl inançlarını bu kadından almıştı, inançlarında yıkıp dağıtma da vardı, cömertlikte. Oda içinde bir divan, bir yeşil kadife koltuk, iki alçak mozaik masa ve bir seccade bulunan ikinci bir odayla ve küçük bir salonla bağlanmıştı. Emine, burada oğlun uyuyacak, diye açıkladı. Ben bir cibinlik getireceğim, sinekler geceleri çok vahşidirler. Thomas, annesinin elinden çekti ve yakındı. Anne, susadım, acıktım. Maro oğlunun kulağına fısıldadı. Düşün, şimdi Ramazan. Bu evdeki insanlar oruç tutuyorlar. Biz onlara uymak zorundayız. Sabret canım, neredeyse akşam olacak. Emine yanlarına yaklaştı. Acıktı değil mi, diye sordu. Bir elini Thomas'ın omzuna koydu. Öğlen arabadan inerlerken Emine bu çocuğun çökmüş yanaklarını, ince kollarını ve bacaklarını görmüş, gözlerindeki çok şey görmüş, geçirmiş ifadeyi hissetmişti. Kadın o anda koşup kollarıyla ona sarılma arzusunu güç bastırmıştı. Şimdi Thomas'ın yakınan sesi Emine'nin vicdanını yeniden uyandırmıştı. Duygularını gizlemedi, onu kendine çekti ve yüzünü okşadı. Çocuk buna izin verdi. Çünkü yaşlı kadının iyi bir yüzü vardı, jestleri de sesi gibi yumuşaktı. Ermenice anlıyor musun, diye sordu Maro sütanneye. Tek tük. Burada senin halkından birkaç hizmetçi kız var. İş yaptırdığımız müteahhitlerin de çoğu Ermenidir. Oğluna ne dedin? Gece başlayana kadar oruç tutmak zorunda olduğumuzu. Emine heyecanla. Ama çocuklar değil, diye bağırdı. Ellerini çırptı. Zavallı küçük. Şimdi biz Rıza Bey'in çocukları için akşam yemeği hazırlayacağız. Oğlun onlarla yiyebilir. Thomas, süt annenin söylediğini işlediği kabahatle ilgiliymiş gibi kavradı ve annesine bunu istemediğini işaret etti. Maro açıkladı. Sanırım Thomas bundan çekiniyor. Biz onunla birlikte mutfağa gidemez miyiz? Biz ona yemeğini buraya getireceğiz. Koridora çıktı ve ellerini vurdu. Merdivenin sonunda bekleyen genç bir hizmetçi kız yanına koştu. 13'ünden büyük değildi. Çok sinirli olduğu halinden anlaşılıyordu. İçecek bir şey getir. Su ve limonata. Oğlan için akşam yemeğinin buraya getirilmesi gerektiğini haber ver. Anladın mı? Kız eğilerek, evet hanım, diye cevap verdi. Emine Maro'ya dönerek hizmetçi kız için açıklama yaptı. O kısa süredir burada. Senin gibi Ermeni. Kapıyı kapadı ve ilave etti. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa demin benim yaptığım gibi yapmalısın. Kapıda daima bir hizmetçi kız hazır bulunuyor. Her iki kadın balkona, Thomas'ın yanına çıktılar. Uzun dikdörtgen bahçede sık incir ve çilek ağaçları, birkaç palmiye, okaliptüs, sürülen köklerden sürgün vermiş zakkumlar vardı. Direkt karşıda bir küçük köşkün yanında yarısını sarmaşık güllerinin örttüğü yuvarlak bir havuz parlıyordu. Çim ve çiçek yataklarıyla çevrili bir çakıl yol bahçeyi uzunluğuna iki eşit parçaya bölüyordu. Orada iki çocuk oynuyordu. Oğlan oyuncak uçağını, uçuşunu izlemek için oraya buraya koşan kız kardeşini fırlattı. Emine, Thomas'ın sahneyi büyük bir ilgiyle izlediğini fark edince ona eğildi. Oğlanın adı Kenan, kız kardeşininki Emel. Onlar mutlaka seninle oynamak isterler. Thomas hiçbir tepki göstermedi. Emine, oğlanın kendisini anlamadığını sanarak sözlerini daha yavaş, her kelimeye tek tek basarak itinayla vurguladı. O hala tepki vermiyordu. Bu çocuklar, onları Sivas'tan kovalayan, günlerce Armen, Araksi ve Adnim Hanım ölene kadar yürümeye zorlayan Türklerdendi. Yaşıtı bu çocuklarla şen şakrak oynamadan önce Thomas, özellikle manastırın önündeki askerlerin öldürdüğü küçük oğlanı bir kere daha düşünmek zorundaydı. Hala nasıl oynayabilirdi, hem de bu çocuklarla? Bu insanlara nazik davranabilirdi, buna hazırdı ama daha fazlasına değil. Maro süt anneye onu daha fazla zorlamamasını işaret etti. Sen acımasızların elinde büyük acılar çektin değil mi? Bu konuda konuşmamayı tercih ederim. Haklısın, unutabilmek lazım. Şimdi burada, bulunduğun yerde şanssızlığın bitti. Göreceksin, Rıza'nın evi barış ve mutluluk yeridir. Maro bahçenin batı duvarının üzerinden ufku seyretti. Güneş Amanos dağlarının ardında yeni batmıştı. Arkada Akdeniz başlıyordu. Orada gemiyle birkaç gün içinde İstanbul'a ulaşabileceği İskenderun limanı da vardı. Maro kafasını sağa çevirdi ve daha etkileyici olan dağlara baktı. Bu dağlar geldikleri Anadolu'nun dağlarıydı. Oraya aittiler. Tam kuzeyde Sivas vardı. Diğer tarafta caminin minaresi ve kubbeleri görüşü engelliyordu. Maro kendini duvarın ve dağların taşları gibi hissetti. Şimdi o kaderi tek bir erkeğin keyfine bağlı bir dünyadaydı. Rıza Bey nasıl bir adam? O adildir ve sevgi doludur. Öfkelense bile merhametli kalır. Karılarından birini hiçbir zaman dövmedi. Çocuklarına karşı da elini bir kere olsun kaldırmış değildir. Hangi erkek bu özellikleri sahibi olduğunu iddia edebilir? Emine ellerini sevdiği oğluyla göğsü kabaran bir anne gibi kalbinin üstüne gururla bastırdı. Nadir bulunabilen bir insandır. Sen onun bakışının güzelliğini ve derinliğini fark ettin mi? Gücüne rağmen çok naziktir. Sesini alçalttı ve hayranlıkla ekledi. Baştan aşağıya erkektir. Sözünü tutar mı? Süt anne bu soruya şaşırmıştı. Kaşlarını kaldırdı. Cevap verinceye kadar birkaç saniyeye ihtiyaç vardı. Ne söz verdiyse tutar. Fakat bir kadın verdiği sözü yerine getirmesini bir adamdan asla istemez. Bu ona hakaret olur. Kadın itaat etmekle yetinir. Akıllı bir tavırla yavaş sesle ekledi. Ama kurnazsa istediği şeyi genellikle alır. Birkaç hizmetçi kız Thomas için akşam yemeği getirdiler. Salondaki masayı donattılar. Süt anne gitmeden önce Maro'nun koluna dokundu ve bir anne gibi konuştu. Eğer bir sorunun veya arzun olursa korkmadan bana söyle. Ben senin için elimden geleni yapacağım. Dostluğun bu kadarına biraz şaşıran Maro teşekkür etti. Masanın önünde diz çöken ve bir açgözlü gibi yiyen Thomas'ın yanına gitti. Thomas ondan önce hareket etti ve dolu ağzıyla açıkladı. Ellerimi yıkadım ve yemek duasını okudum. Maro gülümsedi ve bir minderin üzerine oturdu. Oğlunu bu kadar büyük bir iştahla yemek yerken görmekten kalbi ısındı. Onun bir daha asla açlık acısı çekmemesini diledi. Tekrar susuzluk, asla. Tekrar korku, asla. Maro'nun bütün düşünce ve davranışlarını bu hedef belirliyordu. Maro arka arkaya 3 bardak su içti. "Sen oruç tutmuyor musun?" diye sordu Thomas. Kendi kendimize isek hayır. Ben sadece ev sahibimizin geleneğine saygı göstermek için böyle yapıyorum. Oğlunun kısılmış gözlerinde muzipliğin izlerini gördü. Annesine takılmaktan hoşlanıyordu. Bu Maro'yu çok sevindirdi. Tadı iyi mi? Evet. Sebze çorbasının hepsini içtim. Thomas gözlerini annesinden ayırmadan patlıcan salatası ve köftelere yumuldu. Burada uzun süre kalacak mıyız anne? Bilmiyorum canım. Önemli olan güvenlikte olmamız. Onlarla birlikte yemek zorunda kalacak mıyız? Biz sürekli bu odada büzülüp saklanamayız. Bizi kabul eden insanlara karşı bu nezaketsizlik olur. Thomas yüzünü ekşitti. Çocuklarla oynamak zorunda mıyım? Eğer istemiyorsan hayır. Fakat sen tamamen onların yolundan çekilmezsin. Sevimli görünüyorlar. Bunlar Ermeni değiller, diye mızmızlandı Thomas. Bakışı çok şey söylüyordu. Maro onun ne kastettiğini anladı, yanağını okşadı. Çocuklar askerlerin yaptıklarından sorumlu değiller. Onlara kızmamalısın. Artık yaşadığımız şeyi düşünmemeyi dene. Thomas şaşırmış baktı. Deniyorum anne ama her gece rüyasını görüyorum. Maro kollarını açtı ve Thomas'ı kendine çekti. Çocuk titriyordu. Ona bir bebekken söylediği bir niniye mırıldandı. Vartan o zamanlar ona uduyla eşlik ederdi. İkisini de sevgi dolu bakışlarıyla kuşatırdı.